Ayrım 2.
Büyüdükçe sorunları arttı, başına vergi belaları açıldı. Ve giderek yıprandı, yıprandıkça başına işler açıldıkça duygusallaştı. Yayıncılık ve gazetecilik patron açısından ikinci plana düştü. Öteki işler öne çıktı. Yayıncılık kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmaya başlandı. AKP gelene kadar, hatta geldikten bir süre sonrasında bile Aydın Doğan'la ilişkilerimiz çok iyiydi. Ne zaman bir yerde birlikte olsak tavla oynardık. Karşısına oturtur, iyi gelen nazarına güvenip oynar, herkesin parasını alır, gömlek, kravat, ayakkabı kazanırdı. 2002 yılında AKP tek başına iktidar olana kadar Hürriyet'te hiç sorun yaşamadan çalıştım. Hürriyet ikinci evimdi ve mutluydum. İşimi heyecanla, zevkle yapıyordum. Mesleğime inanılmaz bir aşkla bağlıydım. Bütün çalışanlarla aram çok iyiydi. Hiç kimseyle bu uzun süreç içerisinde tartışmadık, kapışmadık. Birbirimizi sevdik. Aramızda hep abi kardeş ilişkisi oldu. Yazılarımla Hürriyet'e on binlerce okuyucu kazandırmıştım ve yönetim bunu elbette biliyordu. Gazetede patron katında dışlanmamıştım çünkü parasal çıkarları böylesine büyük değildi. Onlara zarar vermiyordum. Benim yüzümden zor durumda kalmıyorlardı. Üzerlerinde kurulan siyasi baskı ve sonradan yaşamaya başladıkları korkular henüz yoktu. Aramızda bir gün bile tartışma olmamış, AKP iktidarıyla başlayan sinir harbi yaşanmamıştı. Değer verilen bir insandım. Güzel veya anlamlı bir yazım çıktığında telefon veya mektupla kutlarlardı. Hürriyet'te 7 Şubat 2002 tarihli yazımın başlığı 25 yıl. Şöyle başlıyorum. Sevgili okuyucularım, bugün 7 Şubat 2002. Bu tarih benim için çok önemli. Çünkü bundan tam 25 yıl önce bugün, 7 Şubat 1977 günü Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda gazeteciliğe ilk adımımı atmıştım. Yani mesleğime o gün başlamıştım. Yazım çıktığı gün Ertuğrul Özkök odama çok güzel bir çiçek yolladı. Üzerinde yazı vardı. Sevgili Emin'ciğim, daha nice yıllar birlikte olmak umuduyla, daha nice büyük başarılara. Ertesi gün Doğan Medya Grubu Başkanı patronun damadı Mehmet Ali Yalçındağ'dan çok duygulu bir mektup aldım. 8 Şubat 2002, Sayın Emin Çölaşan, 25 yıl boyunca ilkelerini savunmak ve doğrularını izlemek günümüz dünyasında bir insan için zor, bir gazeteci için ise daha da zor. Bu yıllar boyunca meslek onurunu grubumuzla tüm meslektaşlarınıza örnek olacak şekilde taşıdınız. Birlikte çalışmaktan mutlu oldum. Önce insan sonra gazeteciye teşekkür ediyor, nice yıllara diyorum. Mektupla birlikte Yalçındağ'dan bir de paket geldi. Açtım. İçinden 2 adet çok şık biblo çıktı. Bir aslan, bir kartal. Telefonda teşekkür ettim. O ikisi sizin gazeteciliğinizi simgeliyor dedi. Kovulduktan sonra pek çok şeyle birlikte bu mektubu da düşündüm. Herhalde AKP iktidarı sonrasında onlar değil, ben değişmiştim. 5 yıl önceki Emin Çölaşan değildim ve herhalde o yüzden kovulmuştum. Bu bölümü uzatmayacağım. Çok güzel, mutlu, huzurlu günler yaşıyorduk. Türk basınının amiral gemisinde iyi gazetecilik yapıyorduk. Yazılarım belliydi. Her iktidarın yanlışlarını, yolsuzluklarını yazan, belgeleyen, haksızlıklara, yobazlara, din tüccarlarına ve din baronlarına karşı çıkan, amansızca eleştiren bir gazeteciydim. Yazılarıma hiç kimse karışmıyordu. Değil karışmak, onlardan övgü bile alıyordum. Onlar da mutluydu, ben de. Bundan sonra okuyacaklarınız AKP döneminde olanlardır. Ve AKP geldi. Sayfa 18. 3 Kasım 2002 seçimleri yapıldı ve AKP tek başına iktidar oldu. Uzun süredir ilk kez tek parti iktidarı karşımızdaydı. Artık onların dediği dedikti. Her güç ve yetki onlardaydı. Laik rejim çiğneniyor, türban öne çıkarılıyor, cumhuriyet kavramı tartışılıyor, ekonomide büyük patronlar her yola başvurularak devşiriliyor ve kendi adamları lehine büyük değişiklik sergileniyordu. Ben eleştirmeyi sürdürüyordum, yazılarımda sapma yoktu. Nasrettin Hoca fıkrası yazmıyor, olanları görmezden gelmiyordum. 24 Temmuz 2003, AKP iktidarı henüz 8 aylık. Patrondan bugünkü tarihle ve durup dururken bir fırça mektubu geldi. Size aynen iletiyorum. Sevgili Emin, çeyrek yüzyıla yakın bir süre tanışıklığımız ve arkadaşlığımız var. 25 yıllık gazete sahipliğim içerisinde 1986-1994 hariç hep senin patronun oldum. Ancak bu beraberlik sadece patron-yazar ilişkisi içine hapsolmadı. Alanını genişletti, arkadaşlık, dostluk ilişkisini de içine aldı. Birlikte zor ve engebeli dönemlerden geçtik. Birlikte çok mücadele verdik. Hepsi Türkiye içindi. Hepsi Atatürk'ün bize bıraktığı bu güzel mirası korumak, anayasal düzeni muhafaza etmek, Türkiye'yi layık ve demokratik bir çerçevede tutmak içindi. Senin de yakından bildiğin gibi bu yıllar kolay geçmedi. Senin yazılarından dolayı büyük kavgalar verdim ve bu kavgaları hiç yüksünmeden patronluk ve arkadaşlık görevimin gereği olarak kabul ettim. Tansu Çiller ve Refah Yol zamanında siyasi iktidarın, senin yazıların ve Uğur'un programları nedeniyle bana neler yapmak istediklerini biliyorsun. Ben bu sırrımı hep içimde tuttum ve ancak onlar iktidardan ayrıldıktan sonra sizlere ve kamuoyuna açıkladım. Her zaman her yerde Emin Çöl aşan ülkedeki her türlü vurgunun, soygunun üzerine gitmekten çekinmez. Vurgunları, soygunları ortaya çıkarırken o soygunun arkasında kim olursa olsun, ister başbakan, ister ekonomik güç odağı, isterse gazete sahibi olsun, Emin için hiç fark etmez diye düşünürüm. Bunlar benim samimi kanaatlerimdir. Çoğu zaman keşke bu ülkede daha onlarca, yüzlerce Emin Çöl aşan olsa diye düşündüm. Bu mektubu yazma amacım işte bu son cümledeki hissiyatımın emri vakisi oldu. Çünkü ben hala keşke bu ülkede onlarca, yüzlerce Emin Çöl aşan olsa diye düşünmeye devam etmek istiyorum. Ama son zamanlarda çevremde sık sık duymaya başladığım bazı sorgulamalar beni de etkilemeye başladı. Duyduğum bu sözler beni patronluk değil ama arkadaşlık görevimi yerine getirmeye zorladı. Bu mektup işte bu görevin gereğidir diye kabul et. Etrafımda konuşulanlar gelip hep şu soruda düğümleniyor. Türkiye'yi 2001 krizine getiren Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu olan bankacılık olaylarına Emin neden hiç değinmiyor? Bu soru üzerinde uzun uzun düşündüm. Seni haklı çıkaracak gerekçeler aradım. Mesela kendi kendime şunu sordum. Acaba elinde belge yoktu onun için mi? Ama ne yalan söyleyeyim. BDDK'nın yayımladığı son kitap bunun bir gerekçe değil, olsa olsa yazmamak için bahane olabileceği duygusunu getirdi bana. Çünkü o kitap devletin resmi belgeleri ve rakamları ile soygunu bütün açıklığıyla ortaya koyuyordu. Orada Kara Mehmet grubu, Erol Aksoy grubu, Dinç Bilgin, Turgay Ciner grubu vesaire vesaire hepsinin neler yaptığı açıkça ortaya kondu. Senin meşhur ettiğin deyimle kim ne kadar tokatladı diye rakamlar da vardı. Çevremde bu sorular epey çoğalmaya başlayınca tabii benim de buna karşı savunmaya geçmem gerekti. Hem kendimi hem de seni savunmak için çareler aradım. İtiraf edeyim, benim kendimi savunmam çok kolay oluyor. Çünkü bana Emin Bey bu vurgunları neden yazmıyor diye sorulunca benim ikna edici cevabım hazır. Biz yazarlarımıza karışmayız, onlar istedikleri konuda yazarlar diyorum ve kenara çekiliyorum. Ama yine itiraf edeyim, seni savunmam o kadar kolay olmuyor. Son günlerde bunlara ilaveten bir de uzan olayı patladı. Adamlar şeytanın aklına gelmeyen sahtekarlıklar yapmışlar. Türk halkının 5 milyar dolarını soymuşlar. Ama halen Türk Bükü'nde 60 metrelik özel yatlarına binmeye devam ediyorlar. Hem de insanları çıldırtırcasına bir de helikopterle gidip geliyorlar. Türk medyası ve Türk halkı bu işi konuşuyor. Fakat bizim bütün soygunları ortaya çıkaran gazetecimiz Emin Çöl aşandan çıt yok. İnan karşılaştığım bu eleştiriler ağrıma gidiyor. Sevgili Emin, bugün denizde yüzerken iki önemli arkadaşım bana şu suali sordular. Bu soruyu soranların samimiyetinden ve kimliğinden kuşku duymaman için küçük bir de ayrıntı vereyim. Her ikisi de uzun yıllar devlete hizmet etmiş, sapına kadar layık, çağdaş ve Türkiye aşığı insanlar. Her ikisi de senin yazılarını hiç kaçırmayan kişiler. Söyledikleri şu. Yahu Emin Çöl aşan yıllardır İyi Melih'i yazar. Onun fakir çocuklara dağıttığı 150 futbol topunu, İyi Melih belediye parasıyla kendi propagandasını yapıyor diye mesele yapar. Şekerbank'la çok küçük bir olayı günlerce yazdı durdu. Acaba banka hortumlamalarına neden hiç girmez? Star gazetesinden alıntı yapar da sahiplerinin ülkeyi nasıl soyduğunu neden yazmaz anlayamadık diyorlar. Ne cevap vermem lazım sevgili Emin? Gazetenin sahibi olduğum için son zamanlarda marinada, sokakta, her yerde bu sorulara muhatap oluyorum. Herkes Emin Bey soyguncularla hiç uğraşmıyor diyor. Tabii cevap vermekle zorlanıyorum. Emin herhalde patron yalakalığı yapıyor derler. Patron yazdırdı demesinler diye yazmıyordur diyorum. Ama haklı olarak o zaman İyi Melih, Şekerbank hatta zaman zaman çok takıntılı konuları da patron yazdırıyor düşüncesine kapıldıklarını da söylüyorlar. Evet Emin, 25 yıl sonra sana böyle bir mektup yazmak durumunda kaldım. Yukarıda da belirttiğim gibi lütfen bu sözlerimi patronun olarak değil, bir dost, bir ağabey ikazı olarak kabul et. Gözlerinden öperim. İlginç bir mektuptu. Beni yazdıklarımdan değil yazmadıklarımdan sorumlu tutuyordu. Hem yazdıklarımdan hem de yazmadıklarımdan sorumlu tutulmayı bundan sonra da yaşayacaktım. Ortam yavaş yavaş geriliyordu. Ancak Aydın Bey bir konuda yanılıyordu. Uzan ailesi hakkında çok yazı yazmıştım. Aile dört yazım için beni mahkemeye vermiş ve yargılanmıştım. İstanbul'da Mustafa Kutluk isimli bir hakim, basın davalarında o zamana kadar görülmemiş bir hapis cezası verdi. Bu haber bütün gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Her yazıdan bir yıl net olmak üzere dört yıl net hapis. Kararın gerekçesinde sanığın mahkememize karşı sergilediği tavır ve geçmişi dikkate alındığında ve bundan sonra suç işlemeyeceği kanaati mahkememizde oluşmadığından cezada indirim yapılmasına yer olmadığı deniliyordu. Yargıtay bu saçma sapan kararı esastan bozdu ve beraat ettim. Aydın Bey bunları herhalde unutmuştu. Bir şey daha var, gazetelerinde belli konuları ısrarla yazan, patron sözcülüğü yapan adamları vardı. Bunlar talimatla yazı yazıp patronun çıkarlarını koruyor ve onun sözcülüğünü yapıyordu. Kamuoyunda onların adı tetikçiydi. Ben tetikçi olmayı hem içime sindiremezdim hem de beceremezdim. Ancak bu konuda benim elimi bağlayan çok önemli bir husus daha vardı ve patron bunu biliyordu. Karım Tansel Çölaşan, Danıştay Başkan Vekili ve İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanıydı. Uzan ailesi dahil bütün medya patronları, bankacılar ve iş adamları tarafından açılan önemli davalar, son merci olarak Tansel'in başkanlığını yaptığı kurul tarafından karara bağlanıyordu. Şimdi buradaki manzarayı düşünün. Kocası gazeteci ve belli konuları yazıyor, karısı aynı konularda yargıda karar veriyor. Belli konulara bu engel nedeniyle ne yazık ki istediğim ölçüde giremiyordum ve bunu Aydın Bey biliyordu. Sayfa 23. Eylül 2003. Şu anda 10 aylık AKP dönemi var. Patron İstanbul'a çağırdı. Holding binasında buluştuk ve mektubundan sonra ilk sözlü fırçayı orada yedim. İlk uyarılar gelmeye başlamıştı. Bunu daha niceleri izleyecekti. Sen benim eski arkadaşımsın. Sana o sıfatla patronun değil de bir abi olarak konuşacağım. Bir zamanlar Uzan ailesinin Star gazetesine geçecektin. Anlaşmaya varmıştın. Akşama da geçecektin. Transfer parası alacaktın. Aydın Bey, bir dakika, bunların tamamı yalandır. Star adına Fatih Çekirge bana 3 kez transfer teklif etti. 3'ünü de reddettim. Para bile konuşmadım. Açın Fatih'e sorun. Akşam da öyle. Onlar da beni istedi ama kabul etmedim. Hiçbiriyle para konuşmadım. Gidecek olsaydım şimdiye kadar çoktan gitmiş olurdum. Peki gelelim öbür konulara. Yazılarında çok acımasız gidiyorsun. Hükümeti çok eleştiriyorsun. Bunlar sende takıntı oldu. Hep aynı konuları yazıyorsun. Kişisel kavganı benim gazetemde yapıyorsun. Bunu yaptırmam. Hakkında bir sürü dava açılıyor. Benim hangi kişisel kavgam var? Herkes hakkında herkes dava açıyor Aydın Bey. Şu anda bizim gazeteler ve televizyonlar hakkında açılmış neredeyse 1000 adet dava var. Yumuşak yaz, senin yüzünden ben yara alıyorum. Çarmıha germe. Beni gereksiz yere hükümetle kavgaya sürüklemeye çalışıyorsun. Sana 2 ay önce mektup yazıp uyardım. Ben aynı doğrultuda yazılar yazıyorum. Sizi niye kavgaya yönelteyim ki? Bak dinle beni. Ekonomi iyi gidiyor. Ben özelleştirmeden yanayım. Bazı kaygılarım var ama bunlar olsa bile niye senin yüzünden durup dururken iktidarla kavga edeyim? Sen ve senin gibilerle mutabık değilim.